Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kerim ve Meali. Nisa suresinin 1 ve 2. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا
صدق الله العلي العظيم
رحمن رحيم olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Sizi tek bir nefisten yaratan, ondan da eşini yaratan ve her ikisinden birçok erkek ve kadın türetip yayan Rabbinizden korkup sakının. Ve yine kendisiyle birbirinizle dilekleştiğiniz Allah'tan ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözeticidir. Yetimlere mallarını verin ve murdar olana karşı temiz olanı değiştirmeyin. Onların mallarını mallarınıza katarak yemeyin. Çünkü bu büyük bir suçtur.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 1 Azer 1401, Hicri Gameri 27 Rebiüssani 1444 ve Miladi Takvimle 22 Kasım 2022 Salı. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumların ardından Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, İlahi Önderler ve Dinleyicilerle Baş Başa isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi değerli dinleyiciler ben Leyla Bendi. Arkadaşım Ahmet Eş sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İran Cumhurbaşkanı Reisi İran ve Kazakistan ilişkilerinin gelişmesine vurgu yaptı. Tümgeneral Rahim Safevi, İHA imalatı ve üretim alanında yüksek bir güce ulaştık dedi. İran İçişleri Bakanı düşmanın isyancı ve bölücü hareketlerle resmen ve alenen görüştüğünü söyledi. İsveç'in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye ve Irak'ın kuzeyine düzenlenen harekatta 184 teröristin öldürüldüğünü bildirdi. Endonezya'da meydana gelen şiddetli depremde en az 162 kişi hayatını kaybetti. Şimdi haberler.
Cumhurbaşkanı Seyit İbrahim Reis'i Kazak mevkidaşı Kasım Cömert Tokayev ile yaptığı telefon görüşmesinde Tahran-Astana ilişkileri sürekli gelişmekte ve sizin cumhurbaşkanlığınız döneminde ikili ilişkilerin daha ileri seviyelere taşınmasını umuyorum dedi. Kazakistan Cumhurbaşkanı ile telefon görüşmesi yapan Cumhurbaşkanı Reis'i Tokayev'i yeni dönem cumhurbaşkanlığı için tebrik ederek Tahran'a Astana 18. Ortak Komisyon toplantısı yakında düzenlenecek. Bunun başta ekonomi olmak üzere ikili anlaşmaların uygulanması ve ikili ilişkilerin gelişmesi açısından yararlı ve etkin sonuçlar doğurmasını bekliyoruz değerlendirmesinde bulundu. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev de bu telefon görüşmesinde İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin Kazakistan'a özel ilgi duymasından dolayı memnuniyet duyduğunu ifade ederek İran, Kazakistan'ın komşusu ve samimi dostudur ve iki ülke ikili ve bölgesel ilişkilerin gelişmesi için birçok kapasite ve fırsata sahiptir dedi. Tokayev, Kazak yetkilileri başta ekonomik alan olmak üzere ikili ilişkilerin derinleştirmesi için gerekeni yapmaları hususunda gerekli talimatları verdim diye ekledi. Kazakistan'da seçim komisyonunun ilk sonuçlarına göre erken cumhurbaşkanlığı seçimini oyların %81,31'ini alan Kasım Cömert Tokayev yeniden kazandı.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i sağlık ve tedavi alanında bölgede birinci ve dünyada 15. olmayı ülkenin ilerlemesinin ve büyümesinin bir işareti olarak değerlendirdi. Reis'i düşman nefretinin bu büyük başarılardan kaynaklandığını belirterek, yaptırımlar altında İran'ın halkın ihtiyacı olan ilaçların %95'ini üretmesinin yanı sıra ilaç ihracatçısı konumuna gelmesinin de düşmanlar için kesinlikle kabul edilemez olduğunu bildirdi. İran hükümet sözcüsü Ali Bahadır Cehromi de 1 Kasım'da düzenlediği basın toplantısında ülkenin üretim göstergelerinin son durumunu sunarak İran'ın 500 tıbbi ürünün üretiminde kendine yeterli hale geldiğini söyledi.
İran Gıda ve İlaç Örgütü Tıbbi Ekipman ve İhtiyaçlar Genel Müdürü Ruhullah Mezinali, İran tıbbi ekipman ürünlerinin dünyada 60'tan fazla ülkeye ihraç edildiğini duyurdu. Ruhullah Mezinali, Tıbbi Ekipman ve İhtiyaçlar Genel Müdürlüğü tarafından 1850 ihracat lisansı verildiğini ve İran'da üretilen ürünlerin 60'tan fazla ülkeye ihraç edildiğini söyledi. İran'a göre Mezinali, ortopedi, kardiyoloji, göz ve nöroloji gibi çeşitli uzmanlık gruplarının kalemleri için ülkenin ihtiyaç duyduğu tıbbi malzeme stoğu, ihtiyati rezervler açısından yeterli ve tedarik durumumuz iyi dedi.
Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, İslam İnkılabı rehberinin uluslararası işlerden sorumlu danışmanı Ali Ekber Velayeti'nin İran-Azerbaycan Cumhuriyeti ilişkileri hakkındaki yorumunu olumlu olarak değerlendirdi ve övdü. Hacıyev, velayetinin İran-Azerbaycan Cumhuriyeti ilişkileri ilgi yazısını değerlendirdi. Hacıyev, Sayın Ali Ekber velayetinin Azerbaycan Cumhuriyeti ve İran halklarının ortak tarihi, dini, kültürel mirası ve gelenekleriyle ilgili yorumlarını ve iki ülke arasındaki ilişkiler hakkındaki görüşlerini olumlu değerlendiriyor ve takdirle karşılıyoruz dedi. Hacıyev sözlerine şöyle devam etti. Son dönemde bazı açıklamaların iki ülke arasında gerginliğin artmasına yol açtığını esefle belirtmek isterim. Bu konular iki ülke arasındaki güveni olumsuz etkiledi. Hacıyev ülkesinin İran'la karşılıklı saygı ve güvene dayalı ilişkilerin geliştirmesinden yana olduğunu bildirdi. İran ve Ermenistan bu yıl 21 Ekim'de ortak tatbikat düzenledi. Bu askeri tatbikat Bakü'den tepkiyle karşılandı. Tahran derhal bu kuzey komşusunun endişelerini gidereceğini duyurarak temel politikamız iyi komşuluk ve tüm komşularla ilişkileri genişletmek üzerine kuruludur. Ve herhangi bir komşuyla ilişkileri güçlendirmek diğer komşuya karşı ilişki anlamına gelmez açıklaması yaptı.
İran Silahlı Kuvvetler Başkomutan Yardımcısı ve Danışmanı Tümgeneral Seyyid Yahya Rahim Safavi, İHA yapımı ve üretim alanında yüksek bir güce ulaştık, roket üretimine de başladık dedi. İran'a göre Tümgeneral Rahim Safavi, dün İmam Hüseyin Akademisi'nde Kutsal Savunmada Bilim ve Teknolojinin Rolü konulu konferansı yaptığı konuşmada, İran'da son dönemde yaşanan isyanlara atıfta bulunarak şunları söyledi. Bu fitneler bitecek ama yine de mümkün cümlesi bize geliyor. Bu yüzden gaflete düşmemeliyiz. Tümgeneral Rahim Safavi sözlerine şunları ekledi. Biz bilge, cesur ve değerli bir lideri olan güçlü bir milletiz. Başkomutan yardımcısı ve danışmanı silahlı kuvvetlerin kendi kendine yeterlilik çabalarına da dikkat çekerek şunları kaydetti. Savaş sırasında Iraklılar teçhizat odaklıydı. İran ise düşünce odaklıydı ve kendine güvenerek kendi gücü ve bilgisiyle gerekli teçhizatı elde etti.
İran İçişleri Bakanı Ahmet Vahidi, düşman resmi ve alenen yıkıcı ve ayrıcı hareketlerle toplantı yapıyor ve bu bir güç işareti değil, ülkenin ilerlemesine yönelik çaresizliklerinin bir işaretidir, dedi. İran İçişleri Bakanı, gönüllü milis güçü olarak bilinen Besiç Haftası'nı kutlamak için düzenlenen törende şöyle dedi. İran International Televizyon Kanalı Suudi Arabistan ve BBC'nin parasıyla Suudi Arabistan'ın desteği ve bütçesiyle yönetiliyor. İngiliz hükümetinin, Suudilerin ve İngilizlerin aziz İran'a olan nefreti açıktır. İran İçişleri Bakanı, düşman yalan haberler yayarak ülkede istikrarsızlık ortamı yaratmaya çalışıyor ve biz bu güvensizlik duygusuyla baş etmek zorundayız ifadesini kullandı. Vahidi ülkede son dönemde yaşanan ayaklanmalara da değinerek şöyle dedi. Son olaylarda besiş güçleri fedakarlık yaparak düşmanın ülkede güvensizlik ve istikrarsızlık yaratma planlarını etkisiz hale getirdi. Düşmanın en büyük korkusunun İslam inkılabının dinamizmi ve canlılığı olduğunu belirten İçişleri Bakanı, düşman ekonomik yaptırımlarla hedeflerini ilerletebileceğini zannediyor ama pratikte devrimin kendi yolunda ilerlediğini görüyor dedi.
İran Kültür ve İslam İrşad Bakanı, İran İslam Nizamı karşıtı medya kanallarının medya terörüne atıfta bulunarak terör medyasına ev sahipliği yapan ülkelerin çalışmalarının sonuçlarından sorumlu olması gerektiğini söyledi. İran'da son isyanlardan bu yana İran karşıtı Suudi bütçesiyle kurulan ve Farsça yayın yapan İran International Televizyon kanalı, Mehsa Emini'nin ölümü bahanesiyle söylentileri ve yalanları yaymanın yanı sıra platformunu sürekli olarak ayrılıkçı Arap ve Beluçi liderleri açtı. Böylece isyanların ilk 20 gününde İran karşıtı grupların tanınmış simalarından en az 20'sinin televizyon kanalında sürekli konuşmalarına izin vermiş ve bu kişilerle en az 50 kez de röportaj yapmıştır. Elbette İngiliz kanalı BBC de İran'daki isyanlar sırasında ayrılıkçılığı, şiddeti ve terör eylemlerini teşvik etmekten geri durmadı. Muhammed Mehdi İsmail'i terörü destekleyen kanalların medya normları dışındaki tüm eylem ve faaliyetlerinin uluslararası fonlarda şikayet amacıyla izlendiğini belirterek, İran halkının düşmanlarından astronomik bütçeler alan İran karşıtı ve terör yanlısı kanallar, siber uzaydaki her platformu terörist faaliyetleri, şiddet içeren eylemleri teşvik etmek ve toplumda kaos, güvensizlik ve bölünme yaratmak için kullanıyor, dedi.
Lübnan Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım yaptığı konuşmada İran'da son dönemde yaşanan isyanlara atıfta bulunarak Amerika ve İsrail'in İslam Cumhuriyeti'ne yönelik şüpheli eylemlerini kınadı. Şeyh Naim Kasım attığı tweet'te şöyle yazdı. İran halkı İslam Cumhuriyeti'ne ve liderliğine bağlılıklarını ifade etti ve bu süreci de inşallah geride bırakacaktır. Şeyh Naim Kasım, İran'da İslam Cumhuriyeti'ne karşı özgürlük iddiasında bulunan grupların başına gelenler şiddet ve suçtur. Kaos yaratmak için sokaklarda masum insanları öldürürken Amerika ve İsrail'den gelen emirleri dinleyen küçük ve şüpheli bir sayıdalar, dedi. Şeyh Naim Kasım ayrıca şöyle dedi. İran halkından milyonlarca insan gösteriye katılarak mazlum şehitlerin cenaze törenlerinde yer alarak İslam Cumhuriyeti'ne ve liderliğine beyat ettiğini ilan etti ve 43 yıldır ayakta olan İran elbette bugünkü zorlukların da üstesinden gelmeyi başaracaktır.
İran ve Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcıları, Güney Kafkasya bölgesinde barış ve istikrarın tesis edilmesi ve bölge içi işbirliğin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladılar. İran Dışişleri Siyasi Bakan Yardımcısı Ali Bagheri, Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Manasagan Safaryan ile Tahran'da yaptığı görüşmede Tahran ile Erivan arasındaki işbirliğinin çok yönlü olarak genişletilmesini, Güney Kafkasya bölgesinde istikrar ve güvenliğin güçlendirilmesi doğrultusunda önemli olarak değerlendirdi.
İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Siyasi Yardımcısı Belarus Başbakanı'nın bugün Tahran'a geleceğini söyledi. Muhammed Cemşidi, Belarus Başbakanı Roman Golovchenko'nun bugün Tahran ziyaretinde İran Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı Muhammed Muhbir ile görüşeceğini söyledi. İran ve Beyaz Rusya son yıllarda düzenli üst düzey toplantılara ve çeşitli anlaşmalara yansıyan iyi ilişkilere sahip.
Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği, Kancılar Yasa'na terör örgütü propagandası yansıtılması nedeniyle İsveç'in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak kınandı. Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği, Kancılar Yasa'na terör örgütü propagandası ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren görüntüler yansıtılması nedeniyle İsveç'in Ankara Büyükelçisi Stefan Herström Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak kınandı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre PKK iltisaklı unsurlar tarafından Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği Kancılarlığı binasına terör örgütü propagandası ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaretimiz görüntüleri içeren ifadeler ve fotoğraflar yansıtıldı.
Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Pençe Kılıç Harekatı'nın başlangıcından bugüne kadar kara ateş destek vasıtaları ve uçaklar tarafından 184 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Faaliyetlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın terörü kaynağında yok etmek talimatları kapsamında yerine getirildiğini aktaran Akar, ordumuzun karşısına çıkamayan terörist alçaklar girişimlerde bulundular, panik ve korku içindeler, terör örgütünün çöküşünü daimi hale getirmek için gerekeni yapmaya devam edeceğiz açıklamasında bulundu.
Taksim'deki bombalı saldırıda yer aldıkları iddiasıyla Azez'de yakalanan Hasan Ali ve korsan taksicilik yapan Carkas kardeşlerin babası Salih Carkas'ın da aralarında bulunduğu 5 kişi daha tutuklandı.
Bahreyn Cemiyeti İslami üyesi Şeyh Abdullah El Salih, bugün Suudi Arabistan'da yaşananlar hayal gücünün ötesinde ve bu suçlara sessiz kalamamayız dedi. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman milletine zulmetmeye devam ediyor ve çoğu Kadif'te yaşayan onlarca siyasi tutsağı idam etmeyi planlıyor. Bahreyn İslami Amel Cemiyeti Genel Sekreteri Yardımcısı Şeyh Abdullah Salih 2022'de en çok infaz Suudi Arabistan'da gerçekleştirildi. Bu inanılmaz bir rakam. Suudi Arabistan Yarımadası'nda insan onurunu yok etmek, çocukları öldürmek, düşünce ve ifade özgürlüğünü yok etmek isteyen bu kana susamı Suudi rejimi tüm ilahi değerleri ve uluslararası gelenekleri yok etmek istiyor dedi.
Yemen Mayın Temizleme Yürütme Merkezi Dünya Çocuk Günü münasebetiyle yaptığı açıklamada Yemen'deki Suudi liderliğindeki saldırgan koalisyonun Yemen'e yönelik saldırılarında kullandıkları ama patlamayan kara mayınları ve parça tesirli bombaların daha sonra infilak etmesi sonucu 200'den fazla Yemenli çocuğun hayatını kaybettiğini ve yaralandığını duyurdu.
Libya Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın başkent Trablus ziyaretinde uçaktan inmeyi reddetmesine karşılık Atina'daki Büyükelçi Hamid Beşir El Mebruk'u istişare için Libya'ya çağırdı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın Zaporojye nükleer santraliyle ilgili sorumsuz davranışları konusunda uyarıda bulundu ve Kiev'in ateşle oynadığını vurguladı.
Endonezya'nın Batı Java eyaletinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde en az 162 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Araştırma Merkezi Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi Endonezya'da Cianjiang şehrinin 18 kilometre güneybatısında meydana gelen depremin 10 kilometre derinlikte kaydedildiğini duyurdu.
Rusya'nın Birleşmiş Milletler'deki temsilci yardımcısı Kuzey Kore'nin taleplerinin Amerikan tarafından görmezden gelinmesini eleştirdi. Irna'ya göre pazartesi günü Anna Ustigneva Güvenlik Konseyi toplantısında Kuzey Kore hakkında şunları söyledi. Rusya, Amerika ve Batılı ülkelerin Kuzey Kore'nin düşmanlıkları durdurma ve diyalog başlatma çağrılarını görmezden gelmeye devam etmelerinden üzüntü duyuyor. Rusya'nın Birleşmiş Milletler'deki temsilci yardımcısı şöyle dedi. Amerika'nın düşmanca faaliyetlerinin sona ermesi diyalog için fırsatlar yaratır.
Ve son haberimiz, Dünya Kupası B grubunun ilk haftasının ikinci maçında Amerika ve Galler takımları berabere kaldı.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz.
Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz, Amerikan ordusunun Afganistan'daki cinayetlerine bakılma vurgusunun nedenleri başlığına taşıyor. İnsan Hakları İzleme Örgütü, Afganistan'daki savaş suçlarının Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından soruşturmasına eş zamanlı olarak Amerikan ordusunun Afganistan'daki ölümcül saldırılarında soruşturmasını talep etti. İnsan Hakları İzleme Örgütü son raporunda yabancı güçlerin Afganistan'daki 20 yıllık mevcudiyetinde bu örgütün Amerikan güçlerinin yanlış bilgileri veya yanlış varsayımlara dayanarak onlarca Afgan sivili öldürdüğünü kanıtlayan belgeler elde ettiğini duyurdu. İnsan Hakları İzleme Örgütü bu raporunda 2018 ve 2019'da Amerikan güçlerinin Afganistan'daki saldırgan girişimlerinin arttığı dönemde çok sayıda sivilin öldürüldüğünü yazıyor. İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün raporuna göre Afganistan'da geceleri gerçekleştirilen saldırılarla ilgili belgeler sunulmalı. Özellikle de doğrudan CIA'nin dahil olduğu saldırılarda bilgilerin bu örgüte teslim edilmesi gerekir. İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün Amerikan ordusunun Afganistan'daki suçlarıyla ilgilenme gereğini vurgulaması ilgi çekicidir. İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün Afganistan'daki Amerikan ordusunun cinayetleriyle ilgili talebi, bu ülke askerlerinin işlediği savaş suçlarının Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından soruşturulmasıyla aynı zamanda gelmektedir. Bu durum, bu davada kamuoyundan gelen uluslararası bir talebe işaret ediyor. Amerika ve Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü NATO, Afganistan'ın 20 yıllık işgali sırasında çok sayıda savaş suçu işledi ve bu ülke halkının yanı sıra uluslararası kamuoyu da bu cinayetlerin faillerinin yargılanmasını istiyor. Amerika'nın bu ülke ordusunun Afganistan'daki suçlarını soruşturması konusunda Uluslararası Ceza Mahkemesi yargıçlarına yönelik baskı ve tehditlerine rağmen görünüşe göre bu uluslararası hukuk kurumu savaş suçlarının soruşturmasında doğal rolünü oynamaya çalışıyor.
Amerikan askerlerinin Afganistan'da savaş suçları işlemekten yargılanmasına yönelik uluslararası taleplerin arttığı bir ortamda geçen hafta BBC son raporunda İngiliz ordusunun savaş yıllarında düzenlediği operasyonlarda 64 Afgan çocuğunu öldürüldüğünü duyurdu. Afganistan'da tek başına İngiliz hükümeti 16 çocuk öldürme olayını resmen kabul etmişti. Bu arada bir İngiliz hayır kurumu Afganistan'da İngiliz ordusu tarafından öldürülen sivil sayısının şu ana kadar açıklanandan çok daha fazla olduğunu açıklamışken bu kuruluşa göre Afganistan'daki savaşta öldürülen çocuk sayısı 135 kişi olmuştur. Amerikan ve NATO güçlerinin Afganistan'daki savaş suçları, bazı yetkililerin itirafı ve Batı medyasında ifşa edilen belgelere dayanarak kesin olmasına rağmen Beyaz Saray hala bu suçların sorumluluğunu kabul etmeyi ve kurbanların ailelerine tazminat ödemeyi reddediyor. Afganistan'daki savaş kurbanların ailelerinden özür bile dilenmiyor. Asya'daki İnsan Hakları Kurumu Başkanı ve Afganistan Kıdemli İnsan Hakları Uzmanı Patricia Grossman diyor ki pek çok durumda Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık Afganistan Savaşı sırasında meydana gelen olayların ayrıntılı soruşturma ve araştırması için zemin sağlamaktan kaçındı ve bu batılı ülkelerin insan hakları ihlali ve insan öldürme konusundaki eylemlerinden sorumlu tutulmak istemediklerini gösteriyor. Amerika'nın 2015 yılında Kunduz eyalet kentindeki sınır tanımayan doktorlar hastanesine düzenlediği ve onlarca ölü ve yaralıya yol açan hava saldırısı, Uluslararası Ceza Mahkemesi savcısının dikkatine sunulan Afganistan'daki Amerikan savaş suçları davasındaki cinayetlerden sadece biri. Uluslararası Ceza Mahkemesi savcısı Fatou Bensou da bu cinayeti hep göz önünde bulunduracaklarını vurguladı. Afganistan'daki Bagram hapishanesi de dahil olmak üzere gizli hapishanelerde mahkumlara işkence yapılması, Afganistan'daki insan hakları kurumları tarafından ve uluslararası sistem düzeyinde her zaman eleştirilen Amerikan ordusunun bir başka suç eylemidir.
Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz İsrail zindanlarının Filistinli çocuklarla dolup taşması etrafında. Filistinli Esirler ve Gaziler Bakanlığı 170 Filistinli çocuğun Siyonist rejim cezaevlerinde tutulduklarını, bunlardan 5'inin suçları açıklanmadan tutuklandığını ve gözaltında tutulduklarını açıkladı. Mevcut istatistikler ortalama olarak her yıl binden fazla Filistinli çocuk ve gencin tutuklandığını ve çeşitli zihinsel ve fiziksel işkencelere maruz kaldığını gösteriyor. İşgal altındaki topraklarda çocukların ve gençlerin tutuklanması ve işkenceye tabi tutulması tüm uluslararası ilke ve yasalara aykırı olmasına ve çocukların sivil olmaları sebebiyle istismarlarının savaş suçlarının açık bir örneği sayılmasına rağmen Siyonist mahkemeler Filistinlerin tutuklanıp sözde cezalandırılmasına izin vermiştir. Bu nedenle tüm uluslararası ilke ve yasalara aykırı olmasına rağmen Filistinli çocuk ve gençlerin tutuklanıp hapsedilmesine devam edilmesinin temel nedenlerinden biri Siyonist rejimin ırkçı görüşleri sebebiyle kendisini bu ilkeleri uygulamaya hiçbir zaman zorunlu görmemiş olmasıdır. Aynı zamanda uluslararası Siyonist mafyanın yanı sıra başta Amerika olmak üzere batılı ülkelerin de etkisiyle uluslararası kuruluşlar bu ilke ve kuralların uygulanması konusunda Siyonist İsrail'i ciddi bir baskı altına bırakmamıştır. Filistinli çocukların ve gençlerin yaygın bir şekilde sürekli olarak gözaltına alınmasının çeşitli sebepleri var. Bu etkenlerden biri de Siyonist rejimin bugünkü Filistinli çocuklara yarının savaşçıları gözüyle bakmasıdır. Siyonist rejim İsrail bu eylemiyle bu süreci önlemek istiyor ancak tam tersi bir sonuç doğuracağının, savaş ve direniş iradesinin güçleneceğinin farkında olmadan onları tutuklayıp cezalandırarak büyük yanlış ve hatalı bir adım atıyor. Filistinli çocuklar ve gençler Siyonistlere karşı mücadelede her zamankinden daha fazla kararlılık ve azim duyuyor.
Aslında Batı Şeria'da aslanlar yuvası gibi yeni direniş gruplarının oluşması da bu yaklaşımın bir sonucu olarak değerlendirilebilir. İkinci faktör, Siyonist rejimin Batı Şeria ve Gazze şeridinde son yıllarda ve 10 yıllarda uyguladığı politikaların bu bölgeleri fiilen büyük hapishanelere çevirmiş olmasıdır. Siyonist rejim, direnişin büyümesi ve güçlenmesi nedeniyle Güney Lübnan'da olduğu gibi Gazze şeridinden de çekilmek ve kaçmak zorunda kalsa da 2 milyonu aşkın nüfusuyla insani açıdan en yoğun nüfuslu bölge olan bu bölgeyi kuşatmış ve kolektif cezalandırma yöntemini kullanmıştır. Bu nedenle yıllardır topluca cezalandırma politikası çerçevesinde bölgeyi çevrelemiştir. Batı Şeria'da 200'den fazla yerleşim yerinin inşa edilmesi ve bu yerleşim yerlerine 500,000'dan fazla Siyonist göçmenin yerleştirilmesi tampon duvarın inşasıyla birlikte Batı Şeria'yı ayrı bölgelere dönüştürdü ve aslında sakinleri ve her bölgeyi büyük bir hapishaneye mahkum etti. Böyle bir durumda bu bölgelerde yaşayan Filistinler bu büyük hapishanelerden direnmekten başka çıkış yolu göremiyor. Siyonist güçler tarafından tutuklanmaktan da korkmuyorlar. Aslında Filistinli tutuklular ister çocuk ister yetişkin olsun büyük bir hapishaneden küçük sözde tek kişilik hapishanelere naklediliyorlar. Bu nedenle çocuk ya da yetişkin Filistinlilerin tutuklanması ve hapsedilmesi onların yaşam durumlarında ya da direnme ve savaşma iradelerinde pek bir değişiklik yaratmasa da Siyonist rejim savaş suçlarını her geçen gün daha da derinleştiriyor. Çünkü ilkelere göre bu gibi tavırlar suç sayılır. 4. Cenevre Sözleşmeleri de dahil olmak üzere uluslararası yasalara göre işgal altındaki toprakların statüsünde herhangi bir değişiklik yapılması ve orada yaşayanların taciz edilmesi suç sayılır. Siyonist mafyanın etkisi ve Batılıların ön yargısı nedeniyle de olsa konuşturulabilecek savaş suçları olarak bu adımların ortada olması tartışılmaz sayılır. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 1 Azer 1401, Hicri Kameri 27 Rebiüssani 1444 ve Miladi 22 Kasım 2022 Salı. ...69 yıl önce bugün Hicri Şemsi 1 Azer 1332'de... ...İranlı fakih ve alim Ayetullah Habibullah Askeri Eştihardi vefat etti. Hicri Şemsi 1271'de Tahran yakınındaki Eştihard'da dünyaya gelen... ...Ayetullah Habibullah Askeri Eştihardi çocukluğunda dini ilimleri öğrenmeye başladı. İslami marif alanında bilgilerini artırmaya büyük ilgi duyan... ...Ayetullah Habibullah Askeri Eştihardi babasının teşvikiyle gençliğinde... ...Irak'ın Kutsal Necef Yeşref'teki dini ilimler havzasına gitti. Ayetullah Habibullah Askeri Eştihardi... bu kentteki önde gelen alimlerden 15 yıl boyunca feyizler aldı ve sonuçta içtihat makamına ulaştı. ...117 yıl önce bugün Hicri Kameri 27 Rebiüssani 1327'de Muhammed Ali Şah'ın Meşruta İnkılabına muhalefet etmesi ve Meşruta yanlılarının gücünün artması ardından Gacar Şah'ı Meşruta Anayasası'nı desteklediğini bildirdi. Daha önce İran'ın Meşruta yanlıları ve mücadeleci halkıyla karşı karşıya gelen Muhammed Ali Şah onlara teslim oldu ve kendi iradesine karşı olarak anayasanın uygulanması gerektiğine dair bir yazıyı Milli Şura Meclisi'ne gönderdi. ...90 yıl önce bugün Hicri Kameri 354 yılının Rebiüssani ayında Müslüman muhaddis ve edip İbni Meksam vefat etti. Irak'ın Bağdat kentinde dünyaya gelen İbni Meksam, Bağdat'ın o dönemki alimlerinden Abbas bin Fazıl Razi'den feyizler aldı. İbni Meksam, nahiv biliminde birçok telifleri vardı. Ancak bu Müslüman alim daha çok Kur'ani bilimlere büyük ilgi duyardı. El Envar fi Tefsir el Kur'an kitabı İbni Meksam tarafından kaleme alındı. ...105 yıl önce bugün Hicri Kameri 27 Rebiüssani 1339'da Meşruta İnkılabı'nın önde gelen din alimlerinden Ayetullah Seyyid Muhammed Tabatabi Sengeleci Tahran'da vefat etti. İran'da Meşruta Hareketi liderlerinden ve özgürlükçülerden olan Ayetullah Seyyid Muhammed Tabatabi Sengeleci, Meşruta Hareketi'nin başından beri Seyyid Abdullah Behbahani ile birlikte Eyn-i Dole ve İstibdad ile mücadele etti. ...39 yıl önce bugün Hicri Kameri 27 Rebiüssani 1405'te Müslüman fakih Ayetullah Seyyid Ahmet Hansari vefat etti. Hicri Kameri 1309'da İran'ın Hansar kentinde dünyaya gelen Ayetullah Seyyid Ahmet Hansari ilk eğitimini doğduğu kentte öğrendi. Ardından eğitimini sürdürmek için İsfahan'a gitti ve oradan Necef-i Eşref'e gitti. ...51 yıl önce bugün 22 Kasım 1971'de İngiliz askerleri 200 yıl ardından Fars Körfezi'ni terk ettiler ve bulundukları üsleri ortadan kaldırıldı. İngiltere'nin 2. Dünya Savaşı nedeniyle ciddi şekilde zayıflaması ve imparatorluğunun yıkılmasının yanı sıra çok sayıda halk ayaklanması ve İngiliz sömürgesi altındaki ülkelerin bağımsızlığını kazanmasının ardından bu hükümet 1968'de Süveyş Kanalı'nın doğusundan çekileceğini ilan etti. İngilizlere göre bu bölge Fars Körfezi, Umman Denizi, Singapur, Malezya ve diğer bazı bölgeleri kapsıyordu. Londra, Fars Körfezi'nden ayrılmadan önce Bahreyn'in İran'dan ayrılması da dahil olmak üzere illegal hedeflerine yönelik tedbirler almaya ve bölgede bölünme yaratmaya çalıştı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarlar isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Karar.
İşçi can derdinde sendika hamaset.
Milli Gazete.
Ücretli öğretmenlerden atama çağrısı.
Ve Cumhuriyet.
Altılı Masa'nın önemli taslağının önemli detayları ortaya çıktı.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Mehmet Kara 20 Kasım tarihli Yeni Asya gazetesinde fabrika ayarlarına dönüyormuş başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Fabrika ayarlarına dönmek genellikle cep telefonları için kullanılan bir ifade. Cihaz arıza yapınca ya da elden çıkarılacağı zaman içinde size ait bilgi, belge, fotoğraf ve kayıtlı telefon numaralarını silmek için bu yöntem uygulanır. Birkaç haftadır da siyasette fabrika ayarlarına dönmek tabiri kullanılıyor, diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin AK Parti'nin anayasa değişikliği için HDP ile görüşmesiyle ilgili HDP için geçmişten gelen açıklamaları belliyken bir hafta önceki görüşmeyi gayet doğal ve doğru bulmasının ardından üzerinden bir hafta geçtikten sonra aynı kürsüde bu sefer önceki açıklamalarından 180 derecelik bir dönüş yaparak açıklama yapması Bahçeli fabrika ayarlarına döndü şeklinde yorumlanmıştı. TOG Otomobil Fabrikası'nın açılış töreninde Cumhur İttifakı'nın 3 ortağı ile birlikte poz veren gayri resmi ortak Doğu Perinçek'in PKK'lılara "Kardeşlerim ellerinizdeki silahları atın, Türkiye sizi kucaklamaya hazır, Amerikan silahıyla birbirimizi vurmayalım, kucaklaşalım, birleşelim" diyerek fabrika ayarlarına dönülmesine başka bir örnek oldu. Bir başka olay da AK Parti'nin açıkladığı Türkiye 100 yılı projesiyle fabrika ayarlarına döndüğü şeklindeki yorumdu. Bu Cumhur İttifakı ortaklarının da bulunduğu toplantıda söylediklerinden ve Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "Bay Kemal" dememesinden çıkartıldı. Toplantının üzerinden çok geçmeden eski söylemlere geri dönülmesi fabrika ayarları yine mi bozuldu sorusunu akıllara getirdi. Bunu söyleyenlere şunu sormak lazım. Peki AK Parti ne zaman fabrika ayarlarından çıktı? Bu tarihi partili cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden mi başlatacağız yoksa hep söylendiği gibi 2010 yılından mı? Bunu da söyleseler de ona göre millet değerlendirme yapsa AK Parti'nin yıllar sonra bu toplantıya muhalif basından birkaç ismi çağırmasını da fabrika ayarlarına dönmek olmak değerlendirenler oldu. Oysa birkaç gazeteciyi davet etmekle ayarlara geri dönülemeyeceğini ortada. Bunu söyleyenler de çok iyi biliyorlar. Davete icabet eden gazetecilerin misafir basın mensubu koltuğuna oturtulduğunu onlar söylemiyor ama biz söyleyelim.
Taha Akyol 20 Kasım tarihli Karar gazetesinde "Yerli ve Milli Ne Demek?" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. AK Parti lideri olarak Erdoğan'ın seçimlerde iki umudu var. Biri altılı masayı parçalamak, öbürü HDP tabanının hiç olmazsa bir kısmının sandığa gitmemesini sağlamak. Altılı masayı parçalamak. Ah Meral Akşener altılı masadan bir ayrılsa da Bahçeli ile el ele verip Erdoğan'ı desteklese. HDP seçmeninin sandığa gitmemesi. Altılı Masa'yı terör işbirlikçisi diye sürekli suçlayıp reaksiyon halinde HDP ile kavgaya itmek ve Öcalan'a tarafsız kalın diye açıklama yayınlatmak, diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Türkiye'de eğitim, şehirleşme, piyasa ekonomisi ve dışa açılma dinamikleri özgürlük ve rasyonellik reflekslerini geliştiriyor. Bu kitleler emir komuta siyasetlerinden hoşlanmaz. Haziran 2016'da MHP'deki olağanüstü kongre kararı Yargıtay'ca onaylandığı halde adliye koridorlarında buharlaşınca Akşener ve arkadaşları böyle bir sosyolojik dinamiğe dayanarak İyi Parti'yi kurdular. Merkez sağa yönelmek ve halkla sıcak ilişkiler kurmak bu partiyi üçüncü parti durumuna yükseltti. Bütün ömrü siyaset içinde geçen Erdoğan elbette daha başta bunu sezmiş olmalı ki dokunulmazlığın da yok diyerek Akşener'i hapisle tehdit etti. Sorgusu bile yapılmayan FETÖ soruşturması açtırdı. Akşener'in Rize'de karşılaştığı çirkin olayları Cumhurbaşkanı sıfatıyla kınaması ve herkese itidal tavsiye etmesi gerekirken daha neler olacak neler, bunlar iyi günler diye konuştu. Fakat etkisi olmadı. Akşener yoluna devam etti. Rakip görünce böyle davranıyor ama yanına çekmeyi düşündüğünde sen de milli ve yerlisin diyerek Akşener'i Cumhur İttifakı'na katılmaya çağırıyor. Son örneği İyi Parti'den İP diye bahsederek hem aşağılama yapması hem Cumhur İttifakı'na katılmaya çağırmasıdır. Halbuki Erdoğan AK Parti'den AK Parti diye bahsedilmesine bile öfkelenmektedir. Tabii Erdoğan'ın çağrısını Akşener anında reddetti. İyi Parti'nin dayandığı sosyolojik taban böyle katılımı kabul etmeyeceği gibi Akşener de boyun eğecek ya da intisap edecek kişilikte biri değildir. İntisap dememin sebebi var. Çünkü uzun asırların oluşturduğu itaat kültüründe önemli bir davranış kalıbının ifadesidir. Türkiye'nin gelişimi ise bireyleşme ve özgürlük yönündedir. Devlet kapısı yerine piyasa ekonomisi hukukun üstünlüğü yönündedir. Bu açıdan altılı masanın her bir partisi önemli bir işlev ve sorumluluğa sahiptir. Hamaset ve husumet siyasi hayatımızın rasyonelleşmesini engelliyor. Siyasete bakış açımız artık hamaset ve husumet değil, rasyonellik ve liyakat olmalıdır.
Tahran Radyosu.
İsfender Korkmaz 20 Kasım tarihli Yeni Çağ gazetesinde Kara Para Bozar başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Geçmiş yıllarda uyuşturucu ticareti ve kara para aklama bugün olduğu kadar çok konuşulmazdı. Geçen sene OECD bünyesinde yer alan kara para aklanmasının önlenmesi için Mali Eylem Gücü eşittir FAVD Türkiye'yi kara para ile yeterli mücadele etmiyor diye gri listeye aldı. 2016 yılında 81 bin olan uyuşturucu vakası bu sene 215 bine yükseldi, diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Merkez Bankası Eylül ayı dış ödemeler bilançosunda net hata ve noksan kalemi yani nereden geldiği belirsiz döviz girişi 25 milyar dolar oldu. Son yıllarda çok yüksek fiyatlarla gayrimenkul alımı yapıldı ve gayrimenkul fiyatları balon yaptı, enflasyonun 3 katına yakın arttı. Piyasada kara para gayrimenkul fiyatlarının artmasının temel nedeni olarak konuşuluyor. Gelecek Partisi uyuşturucu ile topyekün mücadele programı açıkladı. Genel Başkan Davutoğlu da çok özel bir teşkilat kurup uyuşturucu ile mücadele edeceğiz dedi. 2 hafta önce CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu iktidarı suçlayarak her türlü kara paranın ülkeye girmesine göz yumdular. Getir, nereden getirirsen getir, kaynağını sormayacağım dediler ve bu kirli parayı yani milyar dolarları yani uyuşturucu paralarını Türkiye'nin cari açığının finansmanında kullandılar. Bu uyuşturucuları kendileri davet ettiler bu ülkeye. Paralarınızı getirin, her şeye göz yumacağız dediler ve göz yumdular demişti. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da İstanbul'un uyuşturucu başkenti olduğunu söyledi. Bugüne kadar kara para konusunda siyasi iktidar dikkate değer adım atmadı. Perşembe günü Mali Suçlar Araştırma Kurulu MASAK resmi gazetede kurumsal nüfus sahibi kişilerin finansal işlemlerine ilişkin yükümlüler tarafından alınması gereken sıkılaştırılmış önlemler kararını yayımladı. Bu karar, FAFT'ın geçen sene Türkiye'yi gri listeye alınması kararında yer alan gerekçelerden birine dayanıyor. Bu gerekçe şöyleydi: yüksek profilli bir siyasi role sahip bireyler ve önemli kamu görevi yapan kişilerin sahip oldukları pozisyon nedeniyle kara para aklama konusunda daha yüksek risk taşıyorlar. Böyle bir gerekçe siyasiler ve devlet memurları için utandıran bir gerekçedir. Ma Mafi, Faft'ın gerekçesini doğrular gibi Temmuz ayında Adana'da uyuşturucu kaçakçılığı yaparken yakalanan kuryenin narkotik şubede görevli polis memuru olduğu ortaya çıktı. Polise talimatları da bir cumhuriyet savcısının verdiği belirlendi. Savcının 20 kişilik uyuşturucu şebekesinin başı olduğu anlaşıldı. Netice olarak nereden bakarsak bakalım, kara para ile mücadeleyi önce siyasiler ve devletin yapması gerekiyor. Siyasi iktidar için içten ve dıştan Türkiye döviz sorununu çözmek için uyuşturucu ticaretine göz yumuyor şeklinde suçlamalar var. MASAK'ın bu kararından sonra bu suçlamalar azalabilir. Öte yandan Ocak-Eylül 9 aylık ödemeler bilançosunda net hata ve noksan kaleminde nereden geldiği belli olmayan 25 milyar dolarlık giriş yerli ve yabancı sermaye için güven sorunu oluşturdu. Zira net hata ve noksan hesap hatalarından ve gecikmeli giriş ve çıkışlardan olur ve fakat bu kadar yüksek olmaz. Bu nedenle Türkiye'ye kara para girişinin kolay olduğu algısı yarattı. Döviz sorununu bugün için kara para ile çözebiliriz ve fakat orta ve uzun dönemde daha büyük kaybımız olur. Ekonomide kırılganlık artar, güven düşer, yabancı sermaye gelmez, yerli sermaye çıkar, yatırım eğilimi düşer, daha büyük döviz sorunu yaşarız.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın. İlahi Önderler. Değerli dinleyiciler, İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemle başlayan ve son imam Hazreti Mehdi aleyhisselama kadar uzanan ilahi önderleri tanıtmak istediğimiz sohbetimizin bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Günler ve aylar gelip geçiyordu. Kur'an-ı Kerim ayetleri İslam peygamberinin kalbine nazil olduktan sonra mübarek dilinden dışa vuruyor ve hakikat peşinde olan insanların kalbini ve ruhunu aydınlatıyordu. Allah Resulü insanları tevhide ve yegane Allah'a tapmaya davet ediyordu. putperestlik, kölelik düzeni, rüba ve cahiliyenin yanlış ve çirkin gelenekleri her gün Resulullah Efendimiz tarafından eleştiriye uğruyor ve vahiy yoluyla nazil olan aydınlatıcı ayetler müşriklerin elebaşlarını daha da kaygılandırıyordu. İslam peygamberi 13 yıl boyunca Mekke'de en zor şartlar altında ve her türlü tacize ve saygısızlığa göğüs gererek İslam dininin ilkelerini açıkladı. Fakat müşriklerin Müslümanlara yönelik amansız işkence ve tacizleri Mekke'den Medine'ye hicret düşüncesini gündeme getirdi. Böylece Allah Resulü daha uygun ve müsait bir ortamda İslam dinini tebliğ edebilecekti.
Müslümanların ve İslam peygamberinin eski adı Yesrib olan Medine'ye gelişi, o hazretin ve beraberinde gelen Müslümanların yaşamında yeni bir dönem başlattı. İslam dininde Allah yolunda ve dini yaygınlaştırmak amacıyla hicret etmenin sevabı cihat ameliyle eşittir. Hicret, tüm kalbi ilgilerden el çekmek, her türlü batıl ve yanlış adet ayaklar altına almak ve cahillikten nur ve bilgeliğe doğru gitmektir. İslam peygamberi ve Müslümanların Mekke'nin baskı ve kötülük dolu ortamından sıyrılarak safa ve kardeşlik kenti olan Medine'ye doğru hicret etmeleri, İslam'ın zaferi ve yaygınlaşması ve evrenselleşmesi yolunda atılan ilk büyük adımdı. Nitekim hicretin önemi itibariyle ikinci halife döneminde ve Hazreti Ali Aleyhisselam'ın önerisi üzerine o yıl İslam tarihinin başlangıcı ilan edildi.
Yesrib iki büyük Yahudi aşiretin ve yine bazı göçmen aşiretlerin yaşadığı yerdi. Bu aşiretlerin en önemli olanları Evz ve Hazreç aşiretleriydi. Yesrib iktisadi ve sosyal açılardan bu aşiretlerin arasında bir nevi uzlaşma yaratmıştı. Bu yüzden bu kentte yeni dinin benimsenmesi için de zemin hazırdı. Ve buna göre İslam peygamberinin tebliğ ettiği İslam dini Yesrib'de daha rahat benimsenecekti. Nitekim her yıl Yesrib halkı hac farizesine katılarak İslam diniyle tanışıyor ve bu ilahi dine ilgi duymaya başlıyordu. Ve ardından Resulullah'ın huzurunda ve mübarek elleriyle iman ediyordu.
Bi'setin 12. yılında Yesrib halkından 12 kişi Mekke'ye gitti. Onlar Akabe adında bir yerde Allah Resulüne biat etti. Bu biat 1. Akabe anlaşması olarak adlandırıldı. Yesribliler bu biat ile İslam peygamberi ve emirlerine vefakar kalacaklarını ilan ettiler. Yesribliler kentlerine dönmeye karar verdiklerinde İslam peygamberi bilge sahabelerinden biri olan Musab bin Umayr'ı onlarla birlikte gönderdi ki hem Kur'an-ı Kerim hem İslam talimini onlara öğretsin. Bu fedakar sahabenin çabaları sonucu Yesrib halkını büyük bir bölümü İslam dinini benimsedi.
Bi'setin 13. yılında daha fazla Yesribli İslam peygamberinin huzuruna çıktı ve o hazretin mübarek elleriyle Müslüman oldu. Bu arada sayıları 73'e varan Yesribli kadın ve erkek hacı da Mina'nın Akabe adındaki bölgesinde ve teşrik günleri sırasında iman ederek İslam peygamberiyle ahit bağladı ve o hazreti ve sahabeyi kendi aileleri ve aşiretlerinin bir üyesi gibi koruma sözü verdi. Öte yandan Evs ve Hazreç aşiretlerinden çok sayıda kişinin İslam peygamberine biat ettiğinden haberdar olan Kureyş elebaşları Mekke'de yaşayan Müslümanlara karşı taciz ve işkencelerini artırmaya başladı. Öyle ki Mekke artık Müslümanlar için yaşanmaz hale geldi. Müslümanlar Allah Resulü'nden hicret izni istedi ve o hazret de onlara Medine'ye hicret etmelerini ve Ensar kardeşlerinin yanına yerleşmelerini, çünkü Allah Teala Yesrib'de Müslümanlar için kardeşler ve güvenli bir yer belirlediğini buyurdu.
Müslümanlar İslam peygamberinin talimatı üzerine ve Kureyş müşriklerinden uzak bir şekilde gizlice birer birer ve gruplar halinde Yesrib'in yolunu tuttu. Öyle ki en son Mekke'de Allah Resulü ve seyrek sayıda sahabesi ve bazı yaşlı kadınlar ve erkeklerden başka kimse kalmadı. Kureyş elebaşları Müslümanların göç ettiğini fark edince bu kez tehlike hissetmeye başladı. Çünkü yakında Medine Müslümanların güçlü bir kalesi olacak ve sonuçta Mekkeli müşriklerin çıkarlarını tehdit etmeye başlayacaktı. Bu yüzden Kureyş elebaşları bu konu görüşmek üzere bir oturum düzenlediler.
Bu oturuma hiçbirinin yaşı 40'tan az olmayan Kureyş aşiretinden 40 kişi katıldı. Oturumun başında Ebu Cehl bir kişi İslam peygamberini öldürmesini önerdi ve Haşimoğulları intikam almaya kalkıştıklarında 10 kişinin diyetinin ödenmesini gündeme getirdi. Bir başkası İslam peygamberini hapse atmayı ve bir başkası da Mekke'den sürgün etmeyi önerdi. Ancak bu önerilerin hiçbiri kabul edilmedi. En son biri her hanedandan bir kişi seçilmesini ve seçilen kişilerin hep birlikte İslam peygamberine saldırarak gece vakti uyurken öldürmelerini, bu durumda Haşimoğulları da tüm hanedanlarla savaşmaya gücü yetmeyeceğini önerdi. Öneri kabul edildi ve her hanedandan bir kişi de belirlendi ve planın Rebiül Evvel'in ilk gecesi uygulanması kararlaştırıldı.
Kureyş müşrikleri İslam peygamberini katletmek üzere gece yarısı o hazretin evini kuşattı ve şafak sökmeden saldırıya geçti. Ama müşrikler İslam peygamberinin yatağında Hazreti Ali aleyhisselam ile karşılaştılar. Hazreti Ali aleyhisselam büyük bir fedakarlık yaparak Kureyşlileri şaşırtmıştı. Onlar da o ana kadar yatakta Allah Resulü'nün yattığını zannetmişlerdi. Kureyş müşrikleri bu gelişmenin ardından tüm 3 gün boyunca Resulullah'ı aradı ama bulamadılar ve sonunda aramaktan el çektiler.
Kuba Yesrib'den 6 kilometre uzaktaydı. Bundan önce Mekke'den Medine'ye hicret eden Müslümanların çoğu burada ve yeni Müslüman olan din kardeşlerinin evinde kalıyordu. Allah Resulü'nün hicret haberini duyan Müslümanlar her gün büyük bir heyecanla o hazretin gelmesini bekliyordu. Allah Resulü Kuba'ya gittiğinde Yesrib halkından 500 kişi o hazreti karşıladı. Medine halkı silahlanarak ve tekbir getirerek Resulullah Efendimiz'i karşıladı ve böylece o hazretin can güvenliğini temin etmeye yönelik yükümlülüklerini eda etti. Allah Resulü birkaç gün Kuba'da kaldı ve damadı Hazreti Ali Aleyhisselam ve kızı Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha'nın da kendisine katılmalarını bekledi ve ardından Evs ve Hazreç ve bazı Yahudi aşiretlerin yaşadığı Yesrib'e doğru yola çıktı.
Tahran Radyosu.
Allah Resulü Medine'ye gittiğinde her aşiretin Müslümanları o hazretin onların arasına girmesini, böylece onları onurlandırmasını bekliyordu. Allah Resulü aşiretlerin arasında ayrım yapmamak için devesi nerede çökerse oraya yerleşeceğini duyurdu. Deve sonunda Ebu Eyyub Ensari'nin evinin yakınında yere çöktü. Ebu Eyyub Ensari hemen Resulullah'ın eşyalarını evine götürdü ve sadece iki odalı olan evin bir odasını Allah Resulüne ayırdı. İslam peygamberi 7 ay bu evde ikamet etti. Daha sonra caminin kenarında hücre adını verdiği kendisi için küçük bir ev inşa etti. Böylece Yesrib halkı da nübüvvet nurunun gelişinin onuruna ve Allah Resulüne yönelik sevgileri yüzünden kentin adını değiştirerek Medinetul Resul adını seçtiler. Ve bu ad daha sonra kısaca Medine oldu.
Öte yandan Müslümanların Mekke'den ve diğer yörelerin de Medine'ye hicret etme sürecinin devam etmesi, Medine kentinde bazı özel imkanların tedarik görülmesini icap ediyordu. Medine'nin Müslüman halkı muhacirlere kucak açıyor ve mal varlığını onlarla paylaşıyordu. Ensar adı ile anılan Medineli Müslümanlar aylarca İslam peygamberi ve muhacir Müslümanların ihtiyaçlarını karşıladı. Kısa sürede Medine Müslümanların merkezine dönüştü ve buraya yerleşen insanlar ilişkilerini yeni dinin ilkelerine göre düzenledi. Zamanla Medine halkının çoğu Müslüman oldu ve böylece Müminler Camiası'nın oluşması için uygun zemin hazırlandı. Allah Resulü Kur'an-ı Kerim ayetlerini izleyerek tüm Müslümanlardan hicret etmelerini ve Medine'ye yerleşmelerini istedi. Bu şer'i görev geçiciydi. Ancak o sıralarda hiç kimse bu emre karşı gelemezdi. Ancak Resulullah'ın icazetiyle bu mümkündü.
İşte böylece Müslümanlar İslam peygamberinin talimi sayesinde yavaş yavaş büyük İslam medeniyetinin temellerini atmaya başladı. Müslümanlar tüm zorluklara rağmen tevhid aşkı ve Resulullah'ın aşkı ile İslam nurunu tüm dünyaya yaydı. Böylece İslam dini Müslüman camiaya yeni kimlik kazandırdı.
Değerli dinleyiciler, İslam peygamberi Hazreti Muhammed ile başlayan ve son imam Hazreti Mehdi aleyhisselama kadar uzanan ilahi önderleri tanıtmak istediğimiz sohbetimizin sonuna geldik.
Sohbetimizin sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğiniz, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Sağlıcakla kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dinleyicilerle baş başa.
Değerli dinleyiciler, yine bir hafta aradan sonra Dinleyicilerle Baş Başa adlı programımızın yeni bir bölümünde tekrar sizlerle beraber olabilmenin sevincini yaşıyoruz.
Programımız hakkında geçen hafta boyunca gönderdiğiniz yazılar ve eleştirileriniz ve yoğun ilginizden dolayı teşekkürlerimizi bildirmek istiyoruz. Bugün de vaktimiz olduğu sürece sizlerden gelen sıcak mektuplar ve mesajlardan bazılarını paylaşmaya çalışacağız. Şimdi hep birlikte bu mektuplardan bazılarını dinleyelim.
Adem Dinç isimli dinleyicimiz gönderdiği yazıda şu satırları bizimle paylaşıyor. Gazzeli Şirin Abdülkerim sanatın gücünü kullanarak Filistinli annelerin mağduriyetini tüm dünyaya duyurmaya çalışıyor. Şirin'in İğnenin Deliğinden adını verdiği proje, abluka altında yaşayan Gazzelilerin acıyla yoğrulmuş hayatlarını ve baskı koridorundan kurtulabilmek için verdikleri mücadeleyi içeriyor. Acıyı çizgilerle resmeden Şirin, bölgede yaşanan dramın görünenin çok ötesinde olduğuna işaret ediyor. İğnenin deliğinden geçmek gibidir Gazze'de yaşamak. Gün normal seyrinden çok daha uzun geçer burada. Başınızın üzerinden bombalar yağar ve göklerin maviliğinde süzülen kuşlara bakıp özgürlüğün resmini çizersiniz. Sizinle birlikte şehir de kuşatılmıştır ve hemen her gününüz yokuşlara tırmanmakla geçer. Dilinizden düşürmediğiniz şarkılarınız vardır ve saatlerinizi özgürlüğe kurmuşsunuzdur. Ekonomik dalgalanmalara, savaşlara, siyasi anlaşmalara ve hayatın içinde yer alabilecek her şeye yer verilmiştir dünyanın gündeminde. Şehirlerin yalnızlığı ise sadece vicdanları hür olanların meselesi haline gelmiştir. Onlar uykuya veda edeli asırlar olmuştur. Zulmün karanlık yüzünü kimileri kalemle, kimileri fırça ile, kimileri ellerini kaldırarak duyurmaya çalışırlar. Ve tarihi değiştirecek nesiller yetişir Gazze'de. Mektup biraz uzun, isterseniz.
Evet, tabii ki. Edin. Evet. Yorgun şehrin sakiniyseniz hemen her gününüz farklı bir dramla geçer. Gıda ve ilaç gibi temel ihtiyaçlara ulaşmanız dahi zorlaşır ve çaresizliğe itilirsiniz. Fakat özgürlüğünüze uzanan el öfkenizi biler ve her geçen gün daha da güçlenirsiniz. Filistin'in yorgun şehirlerinde yetişen sanatkarlar, kalemi, fırçayı, mesajlarını iletecek bir araç olarak kullanır ve cellatların ektiği zulmü bütün dünyaya haykırırlar. Hatırlarsınız Şirin Abdülkerim gibi sanatın gücünü kullanan Vail Rebi'nin Büyülü Şehir adlı tablosu Kudüs'te yaşanan saldırıları içeriyordu. 84 yaşındaki Muhammed el-Astal evini atölyeye çevirmiş ve özenle çalıştığı tabloları ile Filistinli halkın maruz kaldığı zulmü dünyaya duyurmaya çalışmıştı. Takuyiddin Sebat, İsrail askerinin önüne fanustaki balığı ile çıkan çocuk tablosu ile Filistinli çocukların hikayelerini özetliyordu. Evet, insan diyecek laf söz bulamıyor. Gerçekten çok hazin bir tablo.
Evet.
Yani masum çocuklar, gerçekten hayat normal şeyinden, çığırından çıkmış bir durumda değil mi yani? Her güne başka bir dramla, başka bir acıyla, başka bir hüzünle İnsanlar gözlerini açıyorlar, hayata bakıyorlar.
Bir gün bile huzur yaşamıyorlar.
Kesinlikle. Yani bu zulüm, bu işgal bitmeyecek mi acaba? Ne zamana kadar, ne kadar sürecek yani bütün insan, bütün dünyada yani sadece kınamakla, sadece lanetlemekle olmuyor.
Evet.
Yani savunmasız insanların, kadınların, çocukların ne günahı var değil mi?
Tabii.
Yani dinleyicimiz gerçekten güzel bir konuya, çok önemli bir konuya değinmiş inşallah. Biz de bu işgal, bu zulümler artık son bulsun diye ümit ediyoruz.
İnşallah.
Ve Filistinlilerin, mazlum insanların sesini dünya duysun artık diyerek. Yani bekleyiş içerisindeyiz, inşallah öyle olur diyor ve dinleyicimize teşekkür İnşallah. Ediyor ve diğer mektuplara geçiyoruz.
Thank you.
Pervin Kiraz isimli dinleyicimiz gönderdiği yazısında şu satırlara yer veriyor. Bugün gençlerin büyük çoğunluğu evliliğin kendilerini köleleştireceğini düşünüyor ve erteliyorlar. Evliliği meşakkatli ve yorucu bir yolculuk olarak gören bu çocuklar, evlendikleri takdirde bütün sosyal bağlarının kopacağını düşünüyor ve mesafeli duruyorlar. Evlilik gözlerini korkutuyor gençlerin ve meşakkatli bir işe zorlanacaklarını düşünüp vazgeçiyorlar. Bunu sadece modern kültürün istilası ile ilişkilendiremeyiz. Zira anne babalar da çocuklarını hayata hazırlarken onların sadece mesleki kariyerini dikkate alıyor ve büyümelerine izin vermiyorlar. Çocuk okul çağına geliyor. Anne elindeki kaşıkla onun peşinde koşturmaya başlıyor. Anne kaşığı bıraktığı takdirde çocuğun aç kalacağına inanıyor ve geçiş yollarını tıkıyor. Okul çağındaki bir çocuk yemeğini desteksiz yiyebilir, yatağını toplayabilir, kişisel bakımını yapabilir, suyunu içtikten sonra bardağı kaldırabilir, çantasını düzenleyebilir. Ancak anne babalar bütün bu sorumlulukları ondan çekip alıyor, yeter ki ders çalışsın, biz her şeyi üstleniriz diyor ve çocuğu elde edebileceği kazanımlardan mahrum bırakıyorlar. İsterseniz
evet, maalesef günümüzdeki sorunlardan birisi de bu. Anne babalar çocukların üzerine aşırı titriyorlar. Çocuklara yardım ettiğimizi düşünerekten bazen de onlar için zararlı olan hareketlere sebep oluyoruz. İsterseniz evet, ben devam edeyim. Genç iş hayatına atılıyor ve işini severek yapıyor. Ancak ne arkadaşlarıyla sağlıklı ilişkiler kurabiliyor ne de gündelik hayatta yaşadığı sorunlarla başa çıkabiliyor. Genç tek bir role hazırlandığının farkına varıyor ama işin içinden de bir türlü çıkamıyor. Genç evlenme çağına geliyor ve evliliğin getirdiği sorumluluğun üstesinden gelemeyeceğini düşünüyor ve sürekli erteliyor, erteliyor. Evet, işini severek yapan genç evlilikten söz edildiğinde daralıyor ve kendini çok kötü hissediyor. Genç kendi hapsettiği o ıssız dünyayı kimseyle paylaşmak istemiyor ve kasavet kokan bu ortamda yaşamaya razı oluyor. Evliliğin getirdiği sorunlar gencin gözünde büyüdükçe büyüyor ve kronik bir korkuya dönüşüyor. Gençlerin evlilikle ilgili negatif yargılarının oluşumunda modern kültürün tesirini kimse inkar edemez. Ancak anne babanın yanlış tutumu ve evliliği yeren ifadeler de ne yazık ki bu durumu destekliyor. Anne baba tarafından sadece çalışan kimliği öne çıkarılan gençler, evlilik aşkı öldürür, evlilik ağır bir yüktür, evlilik kötüleştirir, köleleştirir söylemlerinden fazlasıyla etkileniyorlar. Ve kendilerine tek kişilik bir alan açan gençler, evlilik hayatında gerekli olacak merhamet, fedakarlık ve paylaşım gibi değerlere yapışmaktan, yanaşmaktan kaçınıyorlar. Evet, gerçekten de çok doğru bir ifade değil mi? Yani evlilik, paylaşmak her şeyden önce fedakarlık ister. Yani paylaşmayı bileceksin, fedakarlık. Tabii ki zorluklar var. Her şeyin başlangıcı da olduğu gibi evlilikte de bazı zorluklar var. Ama biz çocuklarımıza bunları çocukluk yaşından, daha küçük yaşlardan, doğru tamam çocuk okuyacak, meslek sahibi olacak, çalışacak ama günün birinde de bir anne, bir baba adayı olacak yani. Çocuk sahibi olacak, hayata nasıl başlamalı, tecrübelerimizden anlatmalıyız çocuklarımıza. Yani bir çeşit bunlara iyi yönlerini de doğanın, yani tabiatın gereği bu. Her insan yani bir gün bunları test edecek yani. Bu hayatın gerçeği bu yani. Ne kadar korkulur, ne kadar kaçılır bu şekilde olmuyor. İnşallah gençlerimiz daha duyarlı, daha mantıklı bakarlar konuya. Dinleyicimize çok teşekkür ediyoruz. Sırada bir telefon bağlantımız var.
Ben Erzurum'dan arıyorum. Programımızı aslında çok izliyorum ben. İyi bir program yapıyorsunuz. Arkadaşların hepsinden, ekip arkadaşlarının hepsinden teşekkür ediyorum öncelikle. Din konusunda özellikle çok iyi programlar yapıyorsunuz. Gerçekleri, evet, din konusunda daha çok ortaya çıkartıyorsunuz bu programlar vasıtasıyla. Teşekkür ederim.
Evet, dinleyicimize görüşlerini bizimle paylaştığı için çok teşekkür ediyoruz.
Özlem Kara isimli dinleyicimiz gönderdiği yazıda şu ifadeleri yer veriyor. İnsan sonbaharda toprağa savrulan yaprakları hüznüyle ve yaşadığı kopuşlarla ilişkilendiriyor. Dalından kopan her yaprağın hayattan her şeyleri alıp götürdüğünü düşünüyor ve incitmemeye özen gösteriyor. Yaprağın hikayesinde kaybettiği sevgi nesnelerinin izlerini görüyor ve o boşluğu hüznüyle dolduruyor. Ağaçların kurumuş dallarında dünya yolculuğunu tamamlamış bir Adem'in yaşanmışlıklarını görüyor ve her mevsim içine kapanıyor. Bilirsiniz, hayatı haz olarak algılayan batılı insana karşın doğulu insan hüznü bir olgunlaşma vesilesi olarak görür ve halinden şikayetlenmez. Ona göre hüzün insana içgörü sağlayan, kişisel anlamda geliştiren ve derinlik katan bir haldir. Seküler birey hüznü vebaya benzetip her fırsatta mutluluk telkini yaparken o hüznü ve neşeyi birbirini tamamlayan ögeler olarak görüyor ve bu dengeyi korumaya özen gösteriyor.
Evet, dinleyicimize teşekkür ediyoruz bu güzel mektubundan dolayı ve devamını bekliyoruz. Elimizde birçok mektup var ama maalesef vaktimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. O yüzden yer veremeyeceğiz. Değerli dinleyiciler, bugün de bizler için ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz.
Değerli dinleyiciler, bugün de bizler için ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. www.parstoday.com olan internet sitemizde İran'a dair öğrenmek istediğiniz konulara ulaşabileceğinizi hemen hatırlatalım. Ayrıca her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir olan elektronik posta adresiyle gönderebileceğiniz gibi telefon veya faksla da iletebilir. Ayrıca Facebook ve Twitter adreslerimizden de bizlere ulaşabilirsiniz. Bunun için 0098 21 22 16 27 53 numaralı telefon veya hem telefon ve hem faks olarak kullandığımız 0098 21 22 01 36 82 numaralı telefaks numarasına çevirmeniz yeterli olacaktır. Ayrıca yazı ve görüşlerini mektup yazarak söylemek isteyen dostlarımız da posta kutusu 19395/6767 Tahran, İran adresini kullanabilir.
Pars Today yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi belirtelim. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak. Ayrıca programımızın sonunda Dilek Bahadır, Musa Serengi ve Seda Çilek isimli dinleyicilerimize de geçen hafta bize gönderdikleri yazılarından dolayı teşekkürlerimizi bildirirken her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir olan elektronik posta adresimize gönderebileceğinizi bir kez daha hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz. Cumhurbaşkanı Reisi, İran ve Kazakistan ilişkilerinin gelişmesine vurgu yaptı. İran, tıbbi ekipmanlarını 60'tan fazla ülkeye ihraç ediyor. Aliyev'in yardımcısı Hikmet Hacı'ya velayetinin tutumunu takdir etti. İran Silahlı Kuvvetler Başkomutan Yardımcısı ve Danışmanı Tümgeneral Yahya Safavi, İHA yapımı ve üretimi alanında yüksek bir güce ulaştık, roket üretimine de başladık dedi. İran Kültür ve İslami İrşad Bakanı İsmaili, terör medyasını ev sahibi yapan ülkeler yaptıklarının sonuçlarından sorumlu olmalı dedi. Şeyh Naim Kasım, İran'daki isyancılar Amerika ve İsrail'den emir aldığını belirtti. Beyaz Rusya Başbakanı bugün İran'a gelecek. İsveç'in Ankara Büyükelçiliği dışişlerine çağrıldı. Türkiye, Suriye ve Irak'ın kuzeyine düzenlenen harekatta 184 teröristin öldürüldüğünü bildirdi. Ve Taksim'deki patlamayla ilgili 5 kişi daha tutuklandı. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden, ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.com adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız çift 0 98 21 22 01 36 82 ayrıca çift 0 98 21 22 01 36 82 veya çift 0 98 21 22 16 27 53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Esen kalın.